Ayrım 12, sayfa 118. Tarihsel muhtıra. İlk öğretim ve eğitim işinin düzenlenmesine temel olabilecek ana sorunlar açıklanmıştır. Bu öneriler uygun görülecek olursa düzenlenme projesine geçilebilir. Hatta bu işin tamamı için bir yasa taslağı hazırlanabilir. Değilse sağlam temellere dayanan bir düzenleme elde edilemeyecektir. Oysa ilk eğitim ve öğretim işini çözümleyebilmek her şeyden önce onu bir yasayla saptamaya bağlıdır. Böyle bir yasanın hazırlanmasına yardım eder umuduyla bu muhtırayı bakanlık katına sunmayı yararlı ve gerekli bulduk. Saygılarımızla. 1935. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, İlk Öğretim Kavramı, sayfa 296. İlk öğretimde köklü değişiklikler için kolları sıvamıştı. Su dalgalarının gelişi gibi arka arkaya gelen ilk işlerden biri Bakan Arıkan'ın istediği rapordu. Bu rapor ötekiler gibi rafa kaldırılmayacak ya da işe yaramaz olmayacak, köyde eğitim ve ilk öğretim atılımının yolunu açacaktı. Kuşkusuz parti ve hükümet programının içine sindiremeyeceği öneriler getirecek değildi. Ama gerek parti programında yer alan eğitimle ilgili ilkelerle, gerekse hükümetin kararlı ve kesin tutumuyla, Türkiye'nin gereksinimi olan ilk öğretimi kısa sürede %100 gerçekleştirmek olasıydı. Özellikle 1931'de Atatürk'ün önerisiyle partinin 3. kurultayında saptanan görüşler, yeni eğitim politikasını güvence altına alıyordu. Daha önce de belirtildiği gibi Atatürk eğitimin politikacıların etkisiyle bozulmaması için anayasa ve parti programına gerekli maddeleri koydurmuştu. Tonguç genel müdür olarak incelemelerini yapıp ilk öğretimle ilgili raporu kısa sürede hazırladı. Köyde eğitim sorununun kökten çözümü için hükümette ve partide ele alınmak üzere Bakan Arıkan'ın 1935 sonlarında Başbakan İnönü'ye sunduğu muhtıraydı bu. Bilimsel bir bakışla hazırlanan bu muhtırada önce istatistikler konuşuyor, Türkiye'nin eğitim gerçeği ve çözüm önerileri gözler önüne seriliyordu. Eğitimin nicelik nitelik sorunlarını ve parasal kaynağının birbirinden ayırmadan, birini ötekinden daha önemli görmeden ele alan ve çözüm gösteren bu muhtıra yalnız Türkiye için değil, en azından bizim gibi ülkelere eğitim sorununun çözümü için yeni ipuçları gösteriyordu. O güne kadar başka eğitimcilerin görmediği bir konu gözler önüne seriliyordu. Gerek Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda gelen yabancı uzmanların Türkiye için önerilerinde, gerekse bu yabancıların kendi ülkelerinin eğitimi için verdiği raporlarda ya da Birleşmiş Milletler kuruluşlarının çeşitli ülkelerin eğitimi için hazırlattığı raporlarda Tonguç'un muhtırası değerinde bir eğitim raporuna rastlanmıyordu. Başkalarının gözden kaçırdığı ve onun gözüne diktiği önemli sorun şuydu: Türkiye'de demokratlaşmanın, politik, toplumsal, ekonomik ve kültürel örgütlenmenin dayanağı olacağı söylenen ülkenin efendileri sadece Türk köylüsü denilip geçilecek kadar basit bir olgu değildi. Nüfusun %80'i olan o köylülerden 400'den aşağı nüfuslu yerlerde yaşayanlar Türkiye toplumunun yarıdan çoğunu oluşturan bir kitleydi. Buralar o yıllarda ülkenin en kapalı, en az değişmiş köylü kesimiydi. Buralar çocuk sayısı 40'ı geçmeyen, belki daha az olan yerleşim birimleriydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin baş sorunu bu bilinmeyene ve erişilmesi zor olan yarıdan fazlaya ulaşmaktı. Dipnot: F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 110. Bu muhtıra o kesime eğitimle ulaşmanın yolunu, yöntemini getiriyordu. Yoksullara, köylülere sonra sıra gelir anlayışının üstüne giderek eğitimde fırsat ve olanak eşitliği yaratıcı, farklılığı azaltıcı yeni bir düzenleme yapılacaktı. Nicelik ve nitelik yönüyle ekonomik temeliyle sınıfsal bir öz taşıyan, ayrıcalıkları azaltıcı bir eğitimin temellerini atacak olan bu muhtırada özetle şunlar yer alıyordu. 1. İlkokulların durumu. 1933-1934 istatistiklerine göre kentlerdeki çoğu 5, bir bölümü 4 sınıflı, resmi, gündüzlü ve yatılı tüm ilkokullarımızın sayısı 1192. Öğretmen 685, öğrenci 254.517'dir. Köylerdeki çoğul 1-3 sınıflı 4.999 resmi ilkokulda ise 6.786 öğretmen, 313.169 öğrenci vardır. Okul yapılarının büyüklüğüne göre öğrenci sayısı değişmekle birlikte kent okullarının her birinde ortalama 213, köy okullarının her birinde 62 öğrenci bulunuyor. Köylerdeki 4.999 okulun 4.136'sı bir öğretmenlidir. Köylerde bir öğretmene 46, kentlerde ise 37 öğrenci düşmektedir. Okuma çağı nüfusu genel nüfusun %11'i, okuma çağındaki çocuk sayısının 1.800.000 olduğu anlaşılıyor. Okul çağında olan çocukların kasabalarda %75'inin 5 yıllık okullarda, köylerde ise %25'inin 3 yıllık okullarda okuyabildiği, buna göre de ilköğretim işinin en önemli sorununun köylerde olduğu, bu yüzden sorunu daha çok köy gerçeklerini ve özelliklerini göz önüne alarak incelemek gerektiği vurgulanarak bu gerçekler gösteriliyor. Eğitim ve kalkınma yönünden gerçekler. Türkiye'deki 40 bin köyden 32.362'sinin nüfusu 400'den azdır. Türkiye köy nüfusunun ortalama olarak 8 milyonu bu köylerde oturuyor. Okuma çağındaki çocuk sayısı 50'yi geçmeyen bu köylere okul ve öğretmen vermek olası değildir. Alınacak verim giderini karşılamaz. Birbirinden uzak yerlerde bulunan ekonomik ve sosyal yaşam bakımından öteki köylerden ayrı özellik taşıyan bu köylere gezici öğretmen ya da yarı yıllık gündüzlü ya da yatılı bölge okulları açılabilir. Bu konu yeni olduğundan öğretmenleri de ona göre yetiştirmek gerekir. En idealist bir düşünce ile buralara 400'den çok öğretmen verilemez. Verilse bile bu gruba giren köylerimize 250 bin çocuk okutulabilir. Oysa bu tip köylerde bulunan zorunlu okuma çağı çocuğunun sayısı en az 800 bindir. İlk öğretimin en çok çalışmayı ve özveriyi gerektiren yönü burada toplanıyor. 32 bin küçük köyün eğitim işini çözümlemek için çok yeni yöntemlerle çalışmak, okul yaptırmak, öğretmen göndermek, öğretmeni oralarda verimli kılmak için akılcı önlemler almak zorundayız. Köy eğitimi işi genel olarak yenidir. Ancak küçük köylerin durumu keşfedilmemiş bir konu olarak ele alınıp ona göre hazırlanmak gerekir. Nüfusun %50'sine barındıran bu köyler göz ardı edilemez. Buralarda ilkel bir hayat süren edilgen insanların düzeylerini yükseltmek, onları en gerekli eşyayı satın alabilecek duruma getirmek bir zorunluluktur. Bu da ancak onların üretim yeteneklerini arttırmakla olur. Birer yurttaş olmaları nedeniyle devletin onlara vermeye zorunlu olduğu hizmetler arasında kuşkusuz ilk öğretim işi ön planda gelir. Nüfusları 400-1200 arasındaki köylerimiz. Bu köylerimizin sayısı 6932'dir. Buralarda 3 öğretmenli 4-5 sınıflı ilkokul açılması ideal olarak kabul edilecek olursa, yalnız bu tip köyler için en az 20 bin öğretmene gereksinim vardır. Bu çeşit köylerde bile 3 öğretmen için öğrenim görecek çocuk sayısı az gelecektir. Öğretmen yetiştirme biçiminde değişiklik yapılarak bu köylerin her birinde ikişer öğretmenle tam bir ilkokul öğrenimi verecek önlemi almamız gerekir. Böylece öğretmen gereksinimi 20.000'den 13.000'e, her öğretmene de en çok 40-60 öğrenci düşebilir. İlk öğretimini çözümlemiş ülkelerde bile öğretmenlerden bu şekilde yararlanılmaktadır. Bunu yapmayacak olursak ilk öğretim işini ucuza getirmemize olanak yoktur. Öğretmeni bu nitelikte donatmak, öğretmen yetiştirirken ön planda tutmamız gereken bir sorundur. Nüfusu 1200'den çok olan köyler. 514 köyde 5 sınıflı ilkokullar bulundurmak bile gideri çok bir iş olur. Buralarda her okula 3 öğretmen vermek koşuluyla sorunu çözümleme zorunluluğu vardır. Böylece bu tip köylerimiz için de aşağı yukarı 1500 öğretmen gerekiyor. Görülüyor ki köy okullarımızın özellikleriyle kurulu öğretmen yetiştirme düzenimiz arasında işlerin zararına büyük bir uyumsuzluk vardır. Bugünkü öğretmen okullarımız nüfusları çok, okuma çağındaki çocuklarının sayısı normal sayıyı bulan kentlere öğretmen yetiştirme amacıyla kurulmuştur. Kent ve kasaba okulları. Birçok büyük kentimizde ilkokula başvuran çocuk sayısı pek çoktur. Sınıf sayıları kalabalıktır. Bununla birlikte kentlerde çalışan öğretmenlere 37 öğrenci düşüyor. Bunun nedenlerinden biri okulların çoğunun eski evler olmasıdır. Odalar öğrenci sayısına göre küçük olduğundan şubeler açılıyor. İkincisi de bazı büyük kentlerde birçok öğretmenin baş öğretmen yardımcısı ya da yedek öğretmen olarak görevlendirilmiş olmasıdır. Eski evleri okul yapma işinin Tonguç'un daha öğrencilik yıllarında ilgisini çekip yadırgadığına, günü gelince buna çözüm bulacağına değinilmişti. Kent ve köy öğretmenleri sayısıyla çalıştıkları sınıfların sayıları şimdiye kadar bakanlıkça sağlıklı olarak izlenmemiştir. Bu yüzden köylere atanmış kimi öğretmenlerin kentlerde çalıştırıldığı görülüyor. Her yıl illerin bakanlığa göndereceği öğretmen cetvelleriyle bunun önüne geçilebilir. Kentlerdeki okul çağı çocuğunun hepsi için bugünkünden başka 1500 öğretmen daha gereklidir. Bu durumda 400'den az nüfuslu köylerimize 4000, 400 ile 1200 nüfuslu köylerimize 13.000, 1200'den fazla nüfuslu köylerimize 1500. Kentlerde de bugünkü mevcutla birlikte en az 8.350 olmak üzere Türkiye için toplam 26.800 öğretmen gereklidir. Bu sayının aşağı yukarı 14.437'si görevdedir. Yapılan hesaplara göre okulları onarıp düzeltmek koşuluyla öğrenci sayısını bir kat daha arttırmak için kısa zamanda 15.000 öğretmen yetiştirmek, yetişmiş olanı da meslekte tutabilmek için sağlıklı önlemler bulmak gereklidir. 2. Okul yapıları. İlk öğretimin ikinci büyük sorunu bugünkülerden başka okullar yaptırmaktır. Bugünkü yapılar günün gereksinmelerini karşılamıyor. Gelecekte 15.000 derslikli 3.000 okul daha yaptırmak zorundadır. Çocukların bulunduğu yerlere göre bu okulların 2.250'sini köylerde, 750'sini kentlerde yaptırmak gerekiyor. Köylerde yapılacak okullarda kesinlikle öğretmen evi bulunması bunun zorunlu olduğu anlaşılıyor. Bu hesaplara göre köylerde köy kanunundan da yararlanmak koşuluyla 5 derslikli ve öğretmen evi bulunan bir okulun inşaat, tesisat, kamulaştırma giderleri için en az ve ortalama 2.000 lira gerekiyor. Bu giderler tüm köy okulları için 4.500.000 eder. Kentlerde ise 5 derslikli bir okul bütün giderleri dahil 25.000 liraya çıkacaktır. Özel idarelerin okul yapımı için 1935'te bütçelerine koydukları para tutarı 394.225 liradır. İnşaat konusunda yalnız bütçelere konan paraya bağlanılacak olursa bu işin 70 yılda biteceği anlaşılıyor. 3. Eğitimin niteliği. Başka bir sorun eğitimin niteliği ve yöntemidir. Bugünkü ilkokullar öğrenciyi çağdaş gereksinmelere göre yetiştirmiyor. Kuramsal bilgiye gereğinden çok yer veren günün okulunu değiştirmek zorunda olduğumuz gittikçe kendini daha çok gösteriyor. CHP programında eğitim öğretimde güdülen ilke bilgiyi yurttaşa maddi hayatla başarı elde ettiren cihaz haline getirmektir deniyor. Bu ilkenin uygulanması için yeni okulları tarla, atölye, mutfak ve laboratuvarlarla donatmak zorundadır. Bunlarsız alınacak bilgiyle maddi yaşamda başarı elde edilemez. Böyle bir kuruluş için yapı işlerine ayrılacak paranın en az %25'i kadar bir gideri göze almak gerekir. O nedenle yapı giderine 5.811.007 lira da bunun için eklenmek zorundayız. Yeniden yaptırılması gereken kuruluş ve okul toplam gideri 29.061.000 lira olacaktır. İlkokul yapabilmek için köy kanunundaki maddelerden de yararlanarak yeni ve modern önlemler bulmak ve devleti de işe sokmak zorunludur. Bazı ülkelerde bu iş kooperatif yöntemiyle işletilen bir fonda toplanarak başarılıyor. Bizde bina sorunu başlı başına belki de özel bir yasaya bağlanması ve bu yolla planlaştırılması gereken bir iştir. Özel idareleri, devleti, milli bankaları ilgilendirmek gerekir. Değilse işin bugünkünden daha ileri bir aşamaya getirilmesi olanaksızdır. Yeni okul yaptırma konusunda köylülerin zorunlu olduğu işler köy kanununda saptanmıştır. Buna karşın kentlerdeki halkın bu sorun karşısındaki durumu ne olacaktır? Bu belli değildir. Ulusal ve dinsel yapılar yaptırma konusunda iyi bir eğitim almış olan halktan yararlanma çareleri düşünmek, bunları yasalarla saptamak gerekir. Son 1-2 yıl içinde bile Ankara'da ilginç bir olayla karşılaşılıyor. Halk kendi arasında bir yardım birliği kurarak cami yaptırmaktadır. Çocukları layık bir eğitim almakta olan hükümet merkezi halkının bu alışkanlığını modern gereksinimi olan okula çevirmek ve genellemek konusunda devletin hem otoritesini kullanması hem de düzenleyici olması gerekir. Yurttaşlar oturdukları mahalle ya da köyde okul olmamasından üzüntü duyacaklardır. Bu durum karşısında onlar etkin hale geçirilmelidir. Okul olarak kira ile tutulan birçok yapıya yıllardan beri verilen paralarla o yapılar çoktan satın alınabilirdi. 4. Öğretmen yetiştirme. İlk öğretim işlerinin başka önemli bir yanı öğretmen yetiştirme sorunudur. Geçen yıllarda öğretmen okullarına gereksiz yere lise karakteri verilmeye başlanarak yanlış bir yola sapılmıştır. Bu öğrencilerin daha zayıf yetişmelerine neden olabilir. Öğretmen okullarından çıkacak olanların çoğu köylerde çalışmak zorunda olduğundan bu okulların yapılanmasında ve öğretiminde şimdiden değişiklik yapılması kesinlikle gereklidir. Gerçekler bunu adeta emretmektedir. Öğretmen okullarımız kayıtsız koşulsuz şu temel ilkelere göre düzenlenmelidir. Öğretmen okulundan çıkacakların %90'ı bundan sonra köyde çalışacakları için öğretmen adaylarını köyden ve köye yakın çevreden almak. Öğretmen okullarının öğrenci sayısını arttırmak. İlkokul öğretmenliğini özellikle köy öğretmenliğini özenilir bir meslek durumuna getirecek yasal haklar tanımak. Öğretmen adaylarına verilecek bilgi genel ve geçerli pedagojik kurallara göre verilmelidir. Öğretmen adaylarının meslek yönünden öğrenecekleri dersler, onları iş ve prodüksiyon okulu denilen, üretim yapan, eğitsel ve ekonomik değerde işlere yer veren, yeni anlamdaki ilkokul ilke ve yöntemlerini benimseyecek şekilde olmalıdır. Öğretmen adayları köy yaşamının her yönüyle içten ilgilenecek bir ortamda yetiştirilmelidir. Adaylar zirai, sanayi, bütün prodüksiyon, üretim şekillerine teorik ve pratik bakımdan hakim olacak donanımda yetiştirilmelidir. Öğretmen adayları yetiştirilirken okullarında eğitim aracı olan her şey üzerinde ileride devlet adına yetkiyle hareket edebilecek duruma getirilmelidir. Özellikle köylerde kendilerine çocuk, gençlik ve halk eğitimine ilişkin önemli roller verileceği düşünülerek bu yönde geliştirilmelidir. Eğitim biliminin araştırma ve keşif yöntemlerini, eğitim tarihini öğrenme ve bunların verdiği sonuçları gözleme düzeyinde yetiştirilmelidir. 5. Öğretim ve denetleme sorunu. Okul yalnız toplumsal, siyasal, ekonomik ya da dinsel bir kurum değildir. Eğitim aynı zamanda öğrencinin bilim, sanat, kültür ve teknik gibi değerleri kurumlarına sokmayı da kendi için görev sayan, bu kültür alanlarına giren her çocuğu etkileyen bir kurumdur. İlkokulun ulusal birlik ve beraberliği yaratmak için toplumsal, siyasal ve benzeri roller alacak bireylerin birer yurttaş olarak gerekli bilgi ve davranışları belli bir zamanda kazandırması gerekir. Ulusal birliğin sağlanması için temel koşullardan biridir bu. Böyle bilgilerin ve eğitimin alınacağı yer ilkokuldur. Erkek yurttaşların askerlik görevlerine temel oluşturması gereken bilgi ve davranışları kazanmaları için de önceden ulusal ilk eğitim ve öğretimden geçmelerine gereksinim vardır. Bir ulusun bireylerinin meslek yaşamlarını çağdaş koşullara uygun olarak kazanmaları, hem kendilerine hem topluma yararlı olabilmeleri, ortalama bilgi ve becerileri kazanmalarına bağlıdır. Bunu eskiden olduğu gibi aile ve meslek kuruluşları verememektedir. Bu görev artık okullarındır. Yurttaşların bir kısmının ileri öğrenim görmeleri, sağlıklı bir temel eğitimden geçmelerine bağlıdır. İlkokullarımızda uygulanan müfredat programı ve yönetmeliklerde okulun amacının yukarıda açıklandığı gibi saptanamadığını programın başındaki şu cümleden kolayca anlamak olasıdır. İlkokulun başlıca amacı genç kuşağın çevresine etkin bir şekilde uyumunu sağlamak, iyi vatandaşlar yetiştirmektir. 10 yıl önce saptanmış bu amaç bugüne kadar yapılan birçok ulusal işler ve devletçe açıkça ifade edilen ilkeler nedeniyle yeniden saptanabilecek duruma gelmiştir deniyor. Bakanlığın bir yandan yaz tatilinde Ankara'da topladığı komisyon, ilköğretim ve eğitim programlarını hazırlamada ve ilkokulun amaçlarını CHP programına uygun olarak bu doğrultuda saptadığı görülüyor. Yukarıda da açıklanmış olan bu amaç parti programının 3. maddesinde yer alıyor. Tonguç'un da katıldığı bu komisyonda 3. madde şöyle saptanıyor. İlkokul eğitim ve öğretiminde güdülen amaç bilgiyi öğrenciye maddi hayatta başarı elde ettiren bir cihaz haline getirmektir. İlkokula devam eden her vatandaşa modern iş hayatının önemli araçlarından yararlanabilme, bilgi ve becerilerini kazandırmak, bu bilgi ve becerileri ile kendinden başkalarına da yararlı olma bilincini uyandırmaktır deniliyor. Muhtırada parti programında yer alan bu saptamanın yasalara geçirilmesi, öğretim programlarının buna göre daha yaşamsal olarak düzenlenmesi gerekli görülüyor. İlkokul için böyle bir amaç saptanınca öğretmen yetiştirmede de buna uygun bir değişikliğin zorunlu olduğu dile getiriliyor. Muhtıra'nın daha sonraki bölümünde böyle bir ilkokulun dersleri ve çalışmalarının modern anlamda nasıl düzenleneceğine yer veriliyor. Sonra da böyle düzenlenmiş bir eğitimde eski teftiş sistemi yerine daha etkin ve yardıma yönelik bir denetleme sistemi getirilmesiyle ilgili öneriler yer alıyor. Daha sonra halk eğitimi konusuna geçilerek eski durum incelenip neler yapılabileceği saptanıyor. Bu konunun başlığında yer alan paragraf muhtıranın sonuna eklenerek bakana sunuluyor. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, İlköğretim Kavramı, sayfa 266. Eğitmen ve Öğretmen Deneyi. Sorunu çözmek için ana ilkeler bulmak, onlara dayanarak uzun yıllar bıkmadan, zorluklardan yılmadan uğraşmak gerekiyordu. Köyde eğitim üstünde o güne kadar durulmamış olduğu için yararlanılacak örnekler, deneyler yoktu. Bu yüzden eğitim işiyle genel olarak uğraşmış olanlar bile ana ilkelerde kolayca düşün birliği yapamıyordu. Her şey yeniden ele alınarak deneniyordu. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, İlköğretim Kavramı, sayfa 305. Saffet Arıkan İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı muhtırayı İnönü'ye sunarken yeni bir kurtuluş heyecanı içindeydi. İnönü Eğitim Seferberliği bildirisi sayılacak bu muhtıranın getirdiği görüşlerin hükümetten ve partiden hemen olur almasını sağladı. Bakan alkışlanmıştı. Bu alkışlar aynı zamanda yeni genel müdüre verilen yetkileri de kapsıyordu. Muhtıra onay aldıktan sonra Tonguç'u da yanına alarak bir basın toplantısı yapan Arıkan, Anadolu'ya yeni bir çıkarma yapıyoruz diye anlattı onlara konuyu. İlk öğretim işi köy kent demeden herkesi temel eğitimden geçirmeyi amaçlamaktı kuşkusuz. Ama herkesin koşulları, gereksinmeleri aynı değildi. Kent okulları için yetişen öğretmenlerin köye yararlı olmadığı iyice anlaşılmıştı. Ayrıca 32 bin olan küçük köylerin her birine birer öğretmen verilmesinin devlete büyük yük getireceği, klasik anlamda öğretmen yetiştirme ile bu işin 70 yıl süreceği, üstelik bunun maddi kaynağının hiçbir zaman bulunamayacağı muhtırada belirtilmiş, küçük köyler için daha gerçekçi ve akılcı önlemler önerilmişti. Düşte bile görülemeyecek bir atılım gerçekleşecekti. Eğitim seferberliğine köylerden başlanacak, ilk olarak küçük köyler için eğitmen yetiştirilmesi denenecekti. Yeni uygulama eskiye bulaşmadan eskinin dışında sıfırdan ve köylerde başlayacaktı. Hükümetin tutumu ve parti programı böyle bir uygulamaya el veriyordu. Muhtıradan hemen sonra eğitmen deneyi için harekete geçildiği görülür. Tonguç bu aşamayı İsa Öztürk'e şöyle anlatıyor. Kendisi bakanlıktaki görevine her zaman erken gitmektedir. Bir gün iş gören onu kapıda karşılıyor. "Efendim nerede kaldınız? Bakan Bey çoktan sizi bekliyor." diye koşuyor. Uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönen Arıkan olanları heyecanla aktarıyor. Atatürk İvedi olarak ilk öğretim raporunu, yani muhtırayı görmek istemiştir. İnönü Arıkan'ı yanına alıp köşke çıkıyor. Başkaları da vardır. Konuyu Atatürk'ün huzurunda geç vakte kadar konuşup tartışıyorlar. Atatürk rapordaki sayılar karşısında öfkelenip bu acı gerçeğin değiştirilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istemiştir. Eski bir asker olan bakana, ordudan yararlanılamaz mı Saffet? Bizim ordumuza ne çavuşlar vardı biliyorsun, onlardan öğretmen yetiştirilemez mi demişti. Arıkan uykusu kaçmış olarak o gece buna kafa yormuş, doğru bakanlığa gelip genel müdürüne bunu anlatmıştı. Parti ve devrim adına geçmişi sorgulayarak, biz ne yapmışız şimdiye kadar, halka oyalanmışız diye hayıflanmıştı. Askerliğini onbaşı ya da çavuş olarak yapanlardan eğitmen yetiştirme projesi böylece ortaya çıkmıştı. İsa Öztürk, Tonguç'tan dinlediği bu olayı Demet dergisinde Nisan 1957 sayı 48 Necati Suca imzasıyla yazmıştır. Saffet Arıkan başka bir gün bakanlık müsteşarı, teftiş kurulu başkanı ve talim terbiye kurulu başkanlarının bulunduğu bir toplantıda köylere öğretmen yetiştirmek, ilk öğretimi %100 gerçekleştirmek gereğinden söz ettikten sonra askerlikte başarı göstermiş, onbaşı ve çavuş rütbesi almış becerikli köylü delikanlılardan köylerimizde öğretmen olarak yararlanılamaz mı sorusunu ortaya attı. Hazır bulunanlardan biri dışında herkes yararlı olacağını söyledi. Toplantıya son verildi, sonra bu konu üstünde çalışılmaya başlandı. Arıkan'ın bakanlıktaki toplantıyı kısa kesmesi, konuyu tartışmaması yalnızca durumun ivediliğinden kaynaklanmıyordu. Çevre karşı çıkar kaygısı da vardı. Atatürk'e ve büyük bir aydın gruba karşın gerek partide gerekse hükümette ve bürokratlar arasında halk için yapılacak iyileşmeleri engelleyecek bir kesim olduğunu ikisi de biliyordu. Davalarını bundan korumak için titizlik gösteriyorlardı. Özellikle Tonguç hiçbir zaman öne çıkmıyor, konunun bir an önce onay görmesi için gerilerde çaba harcıyordu. O atsızlığı seçen bir aydınlanmacıydı. Bakan konuyu çevresine onaylattıktan sonra genel müdürü Kayseri, Yozgat, Çankırı ve benzeri yerleri kapsayan bir Orta Anadolu gezisine çıkarıyor. 7 Nisan 1936. Tonguç İlk Öğretim Gazetesi'nin 27 Şubat 1939 günlü birinci sayısında çıkan ve bu geziyle ilgili olduğu anlaşılan yazısının girişinde şunları söylüyor. 1936 Nisan ayının güneşli, soğukça rüzgar esen bir gününde Milli Eğitim Müdürü ve bir ilk öğretim müfettişiyle ıslak yollardan yemyeşil ekin tarlalar arasından geçerek Kayseri'nin okulsuz ve öğretmensiz köylerini geziyoruz. Uzak ufuklarda tepeleri kar lekeleriyle süslü dağlar görünüyor. Bünyan yöresinde uzun yaylada hayli dolaştıktan birçok köy gördükten sonra Afşarlar diyarına doğru gidiyoruz. Sabahtan beri 20'den fazla köy gördük. Bunlardan yalnız birinde okul vardı. Evlerinin sayısı 15'i geçmeyen ıssız, kenarları sulak, çayırlık ama tek ağacı olmayan köyler korkunç bir tek düzeliğin içinde bunalıp kalmışlardı. Bu köyleri gezerken pek az insana rastladık. Derin, azgın denizlerin karşısında varlıkları ortadan silinen insanlar gibi step halkı da onun korkunç boşluğu içinde silinip gitmişti. köyler görmeden inanılmayacak kadar ıssızlaşmıştı. Bu inceleme gezisinde Tonguç o küçük ve ıssız köyleri adım adım dolaşarak istedikleri nitelikte eğitmen adayının bulunup bulunmayacağını araştırıyor. Bunun için köylülerle muhtarlarla toplu ve bireysel görüşmeler yapıyor. Askerliğini çavuş ya da onbaşı olarak yapanlardan aday olacak durumdaki genç köylüleri arayıp buluyor, onları yokluyor, düzeylerini öğreniyor. İstenen sayıda aday bulunabileceğini, durumlarının bu işe uygun olduğunu saptadıktan sonra Ankara'ya dönüp raporunu veriyor. Köylüler bu işe yatkın ve istekliydi. Askerde onbaşı ya da çavuş olmuş genç köylüler çoğunluğun içinden seçilmiş olduklarından farklıydılar. Düzeyleri bu işe uygundu. Bir kez de kursa alınırken seçileceklerdi. Alacakları 8 aylık eğitimle daha çok gelişeceklerdi. İlk öğretim kavramı sayfa 298. Rapor bakanlıkta incelenirken bir yandan bu işte görev almasına yarar görülen ve istekli olan ilköğretim müfettişleri ve ilkokul öğretmenlerinden bir kurul oluşturuldu. Tonguç bu kurulu yöneterek önderlik ederek eğitim seferberliğinin amaç ve ilkelerini açıkladı. İşe ilk olarak eğitmen yetiştirmeden başlanacağını, arkasının geleceğini anlattı. 8 aylık eğitmen kursları ve eğitmenlerin köylerde yapacağı çalışmaların, 3 yıllık programı ve buna uygun kitapların taslakları bu kurulda yazılıp hazırlandı. Kurulda davanın temel taşı olarak görev alacak olan İzmir İlköğretim Müfettişi M. Rauf İnan, Ferit Oğuz Bayır, İstanbul Müfettişi Süleyman Edip Balkır, Ankara Müfettişi Emin Soysal gibi genç eğitimciler, ülkücü ilkokul öğretmenleri vardı. Açılacak eğitmen kurslarının yerlerini seçimi, nasıl çalışacağı, parasal giderinin nasıl karşılanacağı görüşüldü. Seçilen eğitmen adaylarının kendi kurslarını kendilerinin kurması, eğitim çalışmalarının iş içinde yapılması kararı alındı. Kurslar okulların tatilde olduğu aylarda açılarak yönetici ve öğretmen bulmada güçlük çekilmeyecekti. İlk eğitmen kursu 1936 yılı yaz aylarında deneme niteliğinde Eskişehir'in Çifteler Bucağı'nın Mahmudiye köyündeki ilkokulda açıldı. Orada açılmasının nedeni çifteler harası araçları ve tarım elemanlarından eğitmen adaylarının yetiştirilmesinde yararlanmak içindi. 8 aylık bu kursu bitirenlere öğretmen yerine eğitmen denecekti. Eğitmenlerin köylerde uygulayacağı program 3 yıllık olacaktı. Yalnız okuma yazmada değil, bağ bahçe gibi tarım işlerinde de öğrenciye ve köylüye yol gösterici olacaklardı. Kursun programı eğitmenlerin bu nitelikte yetişmesi doğrultusunda hazırlanmıştı. Çiftelerdeki uygulamadan çok olumlu sonuçlar alındı. Eğitmen adayları beklenenin üstünde bir çalışma sergilediler. Alınan olumlu sonuca bakarak kursların çoğaltılmasına karar verilip yasa hazırlığına girişildi. Genel müdürlük eldeki kaynakları parti programına muhtırada yer alan görüşleri ve Mahmudiye uygulamasının verimini bir araya getirerek yasaya temel olacak taslağı hazırlayıp bakana sundu. Taslakta 1935'te verilen raporda, yani muhtırada, yer alan istatistikler ve gerçekler sıralanmıştı. Bunlar eğitmen yetiştirmede ve çalıştırmada göz önüne alınacak gerçeklerdi. Köyde eğitim ve öğretim kendi gerçekleri ve koşulları ile düşünülünce az nüfuslu, işlek, yollardan ve pazarlardan uzak köyler ayrı bir durum gösteriyordu. Bunlar için her şeyden önce üretimi arttırmak, daha yüksek bir yaşama düzeyi yaratmada köy eğitiminin başta gelen sorunu olmaktaydı. Okuma, yazma, matematik, yurt ve yaşama bilgilerinin bu amaca ulaşmada bir araç olarak kullanılması gerekiyordu. Böyle bir eğitim politikası izlenmezse okulun ve eğitimin köyde bir etkinliği görülemezdi. Geleceğin köy öğretmeninin eğitim, öğretim, tarım ve benzeri işleri başarabilecek donanımda bir eğitmen olması gerekiyordu. Bu nedenle onlar şu niteliklerle yetiştirilmeliydi. Köylerden alınacak ve kendi köyüne verilecek eğitmenler köy yaşamının tüm sorunlarını yaşadıklarından bunları değiştirmeye yönelecek yeni bir anlayışla yetiştirilecek. Köylerini yalın ama ileri bir yaşama düzeyine getirecek etkiler için çalışacaklar. Köyün zorunlu okuma çağındaki çocuklarıyla gençleri ve yetişkinlerine okuma yazma, matematik, yurttaşlık bilgilerini yeni bir eğitim görüşüyle öğretecekler, onlara öncülük edeceklerdi. Tarım gibi genel yaşama düzeyini iyileştirici işlerde ve devleti temsil etmede rehberlik edecekler. Köyün alın yazısı ile kendilerinin ve ülkenin alın yazısını birbirine bağlı görerek çalışacaklar. Bu niteliklerin bir bölümünü kendinde taşıyan ve ötekileri akılcı ve bilimsel bir programla yetiştirilince kolayca kazanacak elemanı ancak okuma yazma bilen, askerlik görevini onbaşı ve çavuş olarak başarıyla bitirmiş olan köyüne bağlı köylüler arasından bulmak olasıdır. Eğitmenlerin yetiştirilmesi için bu kurslarda görevlendirilen öğretmenler, kurs bitiminde birkaç köyün eğitmeninin başına gezici baş öğretmen olarak atanmış, bunlar eğitmenlerle iş başına çalışmışlar ve onları yetiştirmişlerdir. Bir tarım mevsiminde 7-8 ay kurs, daha sonra köylerde 4 ay staj gören eğitmen adayları, gezici baş öğretmenler ve kendilerine yardımcı olan tarım öğretmenleri öncülüğüyle görevlerini başarıyla yaptılar. Köy eğitmeni işine deneme olarak başlayan Milli Eğitim ve Tarım Bakanlıkları sonucun verimli olduğunu görünce bu işi genişletmeyi ve yasal olarak örgütlenmeyi gerekli gördüler. Bir yasa tasarısı hazırladılar. Bu gerçeklere ve denemelere dayanarak hazırlanan ve 21 Haziran 1936 tarihinde TBMM'de onaylanan 3238 sayılı köy eğitmenleri yasası özetle şunları içeriyordu. Nüfusları öğretmen göndermeye elverişli olmayan köylerin öğretim ve eğitim işlerini görmek, tarım işlerinde öncülük etmek için köy eğitmenleri görevlendirilir. Köy eğitmenleri Milli Eğitim ve Tarım Bakanlıkları tarafından tarım işleri yaptırılmaya elverişli okul ya da çiftliklerde açılan kurslarda yetiştirilir. Gideri bu bakanlıklar bütçesinden ödenir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçilecek ilköğretim müfettişleri ve ilkokul öğretmenleri bu kurslarda görev alırken izinli sayılarak hakları olan aylık ve makam ücretlerini tam olarak alacaklardır. Eğitmen atanan köylerden gereği kadarı bir bölge sayılarak kurslarda çalışan öğretmenlerden seçilenler bu bölgelere gezici baş öğretmen olarak atanır. Bunlar eğitmen ve öğretmenlere görevi başında yardımcı olurlar, hizmet içi eğitim verirler. Köy eğitmenlerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanan kadrolara uygun olarak illerdeki bakanlığa yardım ödeneğinden ücret ödenir. Tarım Bakanlığı parasız tohum, damızlık hayvan, fidan, tarım araçları verir. Köy eğitmenlerinin kurslara alınmaları, yetiştirme biçimleri, köydeki görevleri, işlerinin denetlenmesi, izlenmesi iki bakanlıkça birlikte kararlaştırılır. Yasa hükümlerinin yerine getirilmesinde İçişleri, Milli Eğitim, Maliye ve Tarım Bakanlıkları yetkilidir. Yasa meclisten geçerken bir yandan eğitmen kursları çoğalmaya başlıyor, öte yandan Mahmudiye ve Kızılçullu kurslarında 400'den çok nüfuslu köyler için iki köy öğretmen okulu açılıp deneye geçiliyor. Bu okulların açılmasıyla köy eğitimine iki yönden el koyulmuş oluyordu. O güne kadar üstüne gidilmeyen köyde eğitim sorunu böylece hızla ele alınarak ilk öğretim yönünden yüzyıllardır geri kalmış köyler için önemli çalışmalara girişiliyordu. Sorun çok çetin, dağınık ve çeşitli güçlükleri içinde saklayan bir konuydu. Çözüm için ana ilkeler bulmak, onlara dayanarak uzun yıllar bıkmadan, zorluklardan yılmadan çalışmak gerekiyordu. Köyde eğitim üstünde o güne kadar durulmamış olduğu için yararlanılacak örnekler, deneyler yoktu. Bu yüzden eğitim işiyle genel olarak uğraşmış olanlar bile ana ilkelerde kolayca düşün birliği yapamıyordu. Her şey yeniden ele alınarak deneniyordu. İlköğretim kavramı, sayfa 305.